Ayrım 15.
Konu 4. Saltanat hükümetlerinde israfı önleyen kanunlar üzerine. Tacitus, bir Cermen kabilesi olan Suiyonlar servete saygı gösterirler der. Bu da bir kişinin idaresi altında yaşamalarından ileri gelir. Dipnot, Suiyonlar İskandinavya Yarımadası'nda şimdiki İsveç'in bulunduğu yere yerleşmiş bir Cermen kabilesiydi. Buysa lüksün saltanat hükümetlerine özel bir şey olduğunu, bu gibi ülkelerin israfı önleyen kanunlara muhtaç olmadığını gösterir. Yapısı icabı saltanat hükümetinde servetler eşit bir şekilde dağıtılmış olmadığından, böyle bir ülkede lüksün bulunması zorunludur. Zenginler fazla para harcamasalar, yoksullar açlıktan ölürler. Hatta zenginlerin servetlerin dağıtılışındaki eşitsizlikle orantılı olarak para harcamaları ve daha önce de belirttiğimiz gibi lüksün bu orantıda artması lazım. Özel servetlerin artmasının sebebi vatandaşların bir bölümünün elinden zorunlu ihtiyaçlarının alınmış olmasıdır. Bu ihtiyaçların onlara geri verilmesi gerekli o halde. Böylece saltanat idaresinin dayanabilmesi için lüksün çiftçiden zanaatçıya, tüccara, soylulara, memurlara, büyük senyörlere, başlıca erkana, hükümdarlara doğru artarak gelişmesi lazım. Aksi takdirde her şey mahvolur. Ağırbaşlı memurların, hukukçuların ve ilk çağlar hakkındaki bilgi sahibi olan kimselerin bulunduğu Roma Senatosu'nda, Augustus'un hükümdarlığı sırasında ahlakın düzeltilmesini, kadınların lükse olan düşkünlüğünün giderilmesini teklif edenler oldu. Augustus'un senatörlerden gelen bu teklifleri nasıl bir beceriyle reddettiğini Dion'dan okumak çok hoş bir şey. Augustus bir cumhuriyeti yakıp bir saltanat hükümeti kuruyordu da ondan. Tiberius zamanında devlet mallarının kontrolüyle görevli memurlar senatoda israfı önleyen eski kanunların yeniden kabulünü teklif ettiler. Aydın bir hükümdar olan Tiberius bunlara, devlet olayları bu şekildeki gelişmesiyle devam edemez dedi. Roma nasıl yaşar? Eyaletler nasıl yaşar? Bir tek şehrin vatandaşı olduğumuz çağlarda azla yetinmek zorundaydık. Bugün dünyanın bütün servetleri bizim emrimizde. Efendiler de köleler de bizim için çalışıyor. Tiberius israfı önleyen kanunlara artık gerek kalmadığını görüyordu. Aynı imparator zamanında valilerin bazı karışıklıklara meydan veren karılarını eyaletlere götürmelerine engel olmak için senatoya teklifte bulunulduğu zaman senato bu teklifi reddetti. Sebep olarak da eskilerin davranışlarındaki şiddet yerine şimdi daha yumuşak bir yaşama tarzının kabul edildiğini bildirdi. Başta ahlak ve geleneklerin gerektiği anlaşılmıştı demek. Şu halde lüks saltanat idarelerinde zorunlu bir şeydir. İstibdat idarelerinde de öyle. Birincilerde bu kişinin elinde özgürlük diyebildiği şeyi kullanmasıdır. İkincisinde ise kişinin köleliğin sağladığı çıkarları kötüye kullanmasıdır. Efendisi tarafından öteki kölelere işkence etmek üzere seçilen bir köle, ertesi gün ne olacağını bilmediğinden, gününü gün etmeye baktığından, gururunu, isteklerini, tutkularını tatmin etmekten başka bir mutluluk tasarlayamaz. Bütün bunlar bizi bir sonuca götürür. O da cumhuriyetlerin lüks yüzünden, saltanat idarelerinin ise yoksulluk yüzünden yıkıldıklarıdır. Konu 5. İsrafı önleyen kanunlar hangi hallerde saltanat hükümetine yararlı olur? Aragon'da 13. yüzyılın ortalarında israfı önlemek amacıyla çıkartılan kanunlar, cumhuriyet idaresi zihniyetine ya da bazı özel durumlara dayanmaktadır. 1. Jacques, kralın da tebaalarının da sofralarında iki türlü et yemeğinden fazlasını bulunduramayacaklarını, ikisinin de aynı şekilde pişirilmiş olması gerektiğini, yalnız bizzat vurulan av etinin bundan ayrı tutulabileceğini emretmişti. Zamanımızda İsveç'te de israfı önleyen kanunlar çıkartıldı. Ama bunların amacı Aragon'daki kanunların amacından ayrıdır. Bir devlet azla yetinmeyi kesin bir şekilde sağlamak amacıyla israfı önleyen kanunlar çıkartabilir. Mesela bir devlet çok yüksek bir fiyatla yabancı malların ülkesine sokulduğunu, bunu karşılamak için kendi mallarından çoğunu dışarı çıkarmak zorunda kalacağını, dolayısıyla ithalatın sağladığı çıkarlarla ihracatın sağladığı çıkar arasında büyük fark olacağını anlarsa, ithalatı kesin olarak yasak edebilir. İşte zamanımızda İsveç'te çıkartılan israfı önleme kanununun ruhu budur. Saltanat hükümetlerine uygun düşen kanun, israfı önleyici tek kanun da bu olabilir. Genel olarak bir devlet ne kadar yoksulsa, lüks de onu o derece mahveder. Şu halde nispi bir şekilde israfı önleyici kanunlar gerekir ona. Bir devlet ne kadar zenginse, nispi lüks de o derece onu zenginleştirir. Şu halde orada nispi bir şekilde israfı önleyici kanun çıkarmaktan kaçınmalı. Bu konuyu ticaret üzerine yazacağımız kitapta daha iyi bir şekilde açıklayacağız. Dipnot, bu eserin 20. kitabının 20. konusuna bak. Burada bahis konusu olan yalnız lükstür. Konu 6. Çin'deki lüks üzerine. Özel nedenler bazı ülkelerde israfı önleyici kanunları gerektirir. İklimin etkisiyle nüfus öylesine artar, bu nüfusu yaşatmak olanakları öylesine kararsız bir hal alır ki bütün nüfusu tarıma doğru yönetmek zorunlu olur. Bu gibi ülkelerde lüks tehlikelidir. Bunun için de israfı önleyici kanunların şiddetle uygulanması gerekir. Demek oluyor ki halkı lükse doğru yönetmek mi, yoksa onu bundan vazgeçirmek mi gerektiğini anlamak için önce nüfus sayısıyla bu nüfusu yaşatma olanakları arasındaki orantıya bir göz atmak lazım. İngiltere'de de toprak tarımla uğraşanlarla giyim eşyası yapanları beslemek için gerektiğinden çok daha fazla tahıl verir. Demek oluyor ki orada zorunlu sayılmayan sanatları, dolayısıyla da lüksü geliştirmek mümkündür. Fransa'da çiftçilerle fabrikalarda çalışanları besleyecek kadar buğday yetişir. Bundan başka, yabancı ülkelerle ticaret, gereksiz şeyler karşılığında öyle gerekli şeyler kazandırır ki orada da lüksten korkmamak gerekir. Çin'de ise aksine kadınlar öyle çok çocuk doğurur, bu yüzden de nüfus öylesine artar ki, toprak ne kadar işlenmiş olursa olsun, bunca kalabalığı zorlukla beslerler. Demek oluyor ki, lüks orada zararlıdır. Çalışmak ve tasarruf herhangi bir cumhuriyet idaresi kadar orada da zorunludur. Dipnot, Çin'de lüksü daima önlemişlerdir. Çinlilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak sanatlara kendilerini vermeleri, tutkuları körükleyecek olanlardan da kaçınmaları lazım. Çin imparatorlarının o güzelim fermanlarının ruhu budur işte. Tang sülalesinden bir imparator, eskilerimiz diyor, toprağı işlemeyen bir erkek, evinde yün eğirmeyen bir kadın oldu mu, imparatorluğumuzda bir kişinin muhakkak üşüdüğünü ya da açlık çektiğini söyler ve bunu bir atasözü olarak uygularlardı. Bu ilkeye dayanarak da sayısız Bonz Manastırı'nı yıktırdı. 21. sülalenin 3. imparatoru, kendisine bir maden ocağında bulunan değerli taşları getirdikleri zaman milleti gerek beslenmesine gerek giydirilip kuşatılmasına yararlı olmayacak bir işte boş yere çalışmasın diye o maden ocağını kapattırdı. Chiaiventi, öylesine lükse düşkünüz ki diyor, halk satmak zorunda olduğu erkek çocuklarıyla kız çocuklarının pabuçlarını bile işlemelerle süslüyor. Bunca insan yalnız bir kişinin giyimiyle, kuşamıyla uğraşırsa, birçok insanın çıplak kalmamasını sağlayacak çareyi söyler misiniz bana? Ve yine bir çiftçiye karşılık toprağın gelirini yiyen 10 kişi olursa, birçok insanın aç kalmamasını sağlayacak çareyi söyler misiniz bana? Konu 7. Çin'deki lüksün korkunç sonucu. Çin tarihinde birbiri arkası sıra gelen 22 sülale görüyoruz. Demek oluyor ki o ülke bazı özel ihtilalleri hesaba katmazsak eğer tam 22 ihtilale göğüs germek zorunda kalmış. İlk 3 sülale akıllı uslu bir şekilde yönetildiği, ülke de henüz öyle şimdiki kadar geniş olmadığı için bir hayli uzun sürdü. Bununla beraber bu sülalelerin hepsinin başlangıçta çok iyi olduklarını söyleyebiliriz. Fazilet, basiret, ileriyi görme kabiliyeti Çin için zorunlu olan şeylerdendir. Bunların hepsi sülalelerin başlangıcında bulunan ama sonlarında olmayan şeylerdi. Gerçekten de öyle. Zevk ve sefa alemlerine dalmış bir aileyi tahtından indiren imparatorların, savaşa savaşa yorgun düşen imparatorların, faydalı gördükleri fazileti korumaları, son derece zararlı buldukları lüks düşkünlüğünden korkmaları kadar tabii bir şey olamazdı. Ama ilk 3 ya da 4 hükümdardan sonra ahlaksızlık, lüks, işsizlik, zevk ve sefa düşkünlüğü hemen hepsini avucunun içine alırdı. Saraylarına kapanırlar, düşünme yetilerini yitirirlerdi. Ömürleri kısalır, aile her gün biraz daha uçuruma doğru yönelirdi. Büyükler baş kaldırır, harem ağalarının itibarı artar, çocuk denecek yaştaki insanlardan başkasını tahta oturtmak istemezlerdi. Saray imparatorluğun düşmanı kesilirdi. Sarayda oturan işsiz güçsüz insanlar çalışan insanları sömürürdü. Sonunda imparator bir gasp tarafından ya öldürülür ya da yok edilirdi. Yeni hükümdar yeni bir sülale kurar, onun da üçüncü varisi aynı şekilde gidip saraya kapanırdı. Konu 8. Halkın namusu üzerine. Kadınlar erdemlerini yitirdiler mi, öyle kötü durumlara düşerler, öylesine alçalırlar ki, bu temel yıkıldı mı, daha öyle şeyler yıkılır ki, halka dayanan bir devlette genel ahlaksızlığı, felaketlerin en büyüğü, devlet yapısının değişikliğe uğrayacağının en kesin delili olarak görmek mümkündür. Bunun içindir ki ilerisini gören kanun yapıcıları böyle bir devlette kadınların aşırı derecede ağırbaşlı olmalarını isterler. Cumhuriyetlerden kötülüğü değil kötülük görüntüsünü bile çıkarıp atarlar. Bu kadarla da kalmazlar, işsizliği meydana getiren, kadına bizzat bozulmadan önce karşısındakini bozmayı öğreten, değersiz şeylere değer verdiren, önemli olanı da gözden düşürten, kadın milletinin bir hayli başarı sağladığı gülünç olma sanatından başka hiçbir işe yaramayan o zerafet düşkünlüğünü de ülkede yasak ederler. Konu 9. Çeşitli hükümet şekillerinde kadınların durumu üzerine. Saltanat idarelerinde kadınları bağlayan kayıtlar çok azdır. Çünkü mevkileri icabı saraya giderler ve orada hemen hemen hoş görülen tek şeyi serbest davranmayı öğrenip benimserler. Herkes sarayda geleceğini sağlamak amacıyla kadınların güzelliğinden ve tutkularından faydalanmaya bakar. Zayıf yaratıklardır onlar. Kibire değil boş şeylere kaptırırlar kendilerini. Bu yüzden de lüks daima yanı başlarında hüküm sürer. İstibdat idarelerinde kadınlar lükse sebebiyet vermezler. Bizzat kendileri lüks eşyadan sayılırlar da ondan. Aşırı derecede köle olmak zorundadırlar. Herkes hükümette hakim olan zihniyeti benimser, başka yerde uygulandığını gördüğü şeyi kendi evinde de uygular. Böyle bir hükümette kanunlar son derece şiddetli olduğundan ve derhal uygulandığından, erkekler kadınlara verilecek özgürlüğün başlarına iş açmasından korkarlar. Kavgaları, gevezelikleri, şunu bunu küçümsemeleri, eğilimleri, kıskançlıkları, alınganlıkları, sözün kısası küçük insanların büyük insanları ilgilendirmek için kullandıkları bütün bu hünerler böyle devletlerde etkisiz kalamaz. Bundan başka böyle devletlerde hükümdarlar insanoğluyla alay ettiklerinden sürüyle karıları vardır. Karılarını evlerine kapatmak için birçok neden bulurlar. Cumhuriyetlerde ise kadınlar kanun bakımından özgürdürler. Ama ahlak kuralları gereğince esirdirler. Lüksle birlikte fesat da, ahlaksızlık da kanun tarafından yasak edilmiştir. Erkeklerde bile ahlak temizliğinin erdemin bir bölümü olduğu kanısı benimsenmeyen Yunan şehirlerinde, gizli bir ahlaksızlığın dolu dizgin hüküm sürdüğü, aşkın yalnız bir şekliyle, adını söylemeye bile cesaret edemediğimiz tek bir şekliyle hüküm sürdüğü, dostluğunsa evlilik hayatına inisar ettiği eski Yunan şehirlerinde, kadınların erdemi, sadeliği ve iffeti öylesine kuvvetliydi ki, Bu bakımdan daha üstün disiplini olan bir millet şimdiye kadar görülmemiştir diyebiliriz. Dipnot: Plutarkos bu şehirlerde gerçek aşkın kadınların katılmadığı başka bir çeşit aşk olduğunu söyler. Atina'da kadınların davranışlarını denetleyen özel memurlar vardır. Konu 10. Romalılarda aile mahkemesi üzerine. Romalılarda Yunanlılardaki gibi kadınların davranışlarını denetleyecek özel memurlar yoktu. Sansörler cumhuriyetin öteki işlerini denetledikleri şekilde kadınlara da göz kulak olurlardı. Bu konuda Yunanlılardaki mahkemelerin yerini Romalılarda aile mahkemeleri almıştı. Erkek karısının akrabalarını bir araya toplar ve onların yanında karısını yargılardı. Bu mahkeme cumhuriyetin ahlakını korurdu. Ama aynı ahlakta bu mahkemeleri korurdu. Aile mahkemesi yalnız kanunlara karşı gelmeyi değil, ahlak ilkelerine karşı gelmeyi de yargılardı. Kişinin ahlaka karşı gelmeyi yargılayabilmesi için ahlaklı olması gerek. Böyle bir mahkemenin vereceği kararlar keyfi olmaktan kurtulamazdı. Nitekim öyleydi de. Çünkü ahlakla ilgili her şeyin, alçak gönüllülükle ilgili her şeyin kanunların içine girmesi olanaksızdı. Başkalarına karşı borçlu olduğumuz şeyleri kanunlarla düzenlemek kolaydır. Ama kişinin kendine karşı borçlu olduğu şeylerin hepsini oraya sıkıştırmak güçtür. Aile mahkemesi kadınların genel davranışlarını yargılardı. Ama öyle bir suç daha vardı ki bu mahkemeden başka bir de genel mahkemelerde yargılanması gerekirdi. O da kanun dışı cinsel buluşmaydı. Buysa ya bir cumhuriyette ahlaka aykırı böyle bu derece büyük bir davranışın hükümeti ilgilendirmesinden ya kadının bu suçunun erkeği de zan altında bırakması ihtimalinden ya da namuslu kişilerin bile böyle bir suçu açığa vurmaktansa örtbas etmeyi tercih etmelerinden korkulmasından ileri geliyordu. Konu 11. Nasıl oldu da Roma'da hükümetle beraber kurullar da değişti? Aile mahkemeleri kadar genel mahkemeler de ahlak ilkelerini gerektiriyordu. Bunun sonucu olarak da bu iki şey ahlakla beraber çöktü. Cumhuriyetle beraber de yıkıldı. Devamlı davaların yerleşmesi yani yargılama yetkisinin pretörler arasında bölünmesini ve bütün davaların bizzat pretörler tarafından görülmesini isteyen geleneğin yavaş yavaş memlekete yerleşmesi, aile mahkemelerinin zayıflamasına sebep oldu. Bunun böyle olduğu Tiberius'un bu mahkemelere verdirdiği kararları acayip bir olay olarak gören ve eski usulün yeniden uygulanması olarak ele alan tarihçilerin hayretinden anlaşılmaktadır. Saltanat idaresinin yerleşmesi ve ahlak ilkelerinin değişmesi, yargılama yetkisinin tekrar milletin elinden alınmasına sebep oldu. Namussuz bir erkek, bir kadından red cevabı aldı mı, o kadın tarafından küçümsendi mi, hatta kadın fazla namuslu göründü mü canı sıkılır, o kadından intikam almaya kalkabilirdi. İşte korkulan şey buydu. Nitekim Julia kanunu, bir kadına kanun dışı cinsel buluşma suçunun ancak erkeğin karısını bu suçu işlemeye teşvik etmekle zan altına alınmasından sonra yükletilebileceğini ileri sürüyordu. Bu da bu suçlandırma tarzının sınırlanmasına ve adeta ortadan kalkmasına sebep oldu. Sixtus Quintus bu suçlandırma hakkını tekrar genel mahkemelere vermek istedi. Ama böyle bir kanunun onun hükümeti gibi bir hükümette, herhangi bir hükümettekinden daha yersiz olduğunu anlamak için biraz düşünmek yeter. Dipnot: Sixtus Quintus, karısının ihanetini gidip hakimlere bildirmeyen kocanın ölümle cezalandırılmasını istiyor. Konu 12. Romalılarda kadınların vasilik altında bulundurulması üzerine. Roma kurulları kocanın hakimiyeti altında bulunmayan kadınları devamlı olarak bir vasinin hakimiyeti altında bulundururdu. Bu vasilik hakkı en yakın akrabadan bir erkeğe verilirdi. Bir halk deyiminden de anlaşıldığına göre Kadınlar bundan son derece üzüntü duyarlarmış. Cumhuriyet için yararlı bir şeydi bu ama saltanat idaresinde hiç de zorunlu değildi. Dipnot, Augustos zamanında çıkartılan Popien Kanunu, üç çocuğu olan bir kadının böyle bir vasilikten affedilmesini amirdi. Barbarların çeşitli kanun metinlerinden anlaşılıyor ki, Cermenlerde de kadınlar devamlı olarak vasilik altındaymışlar. Bu gelenek onların kurdukları saltanat idarelerine de geçmiş ama uzun zaman sürmemiş. Konu 13. Kadınların ahlaksızlığına karşı imparatorların koydukları cezalar üzerine. Julia Kanunu, kocasından gayri bir erkekle cinsel ilişkide bulunan kadınlar için bir ceza kabul etmişti. Ama bu kanun olsun, bundan sonra bu konuda çıkartılan kanunlar olsun, ahlakın düzeltildiğini değil, aksine bozulduğunu gösteren birer vesika haline almıştır. Kadınlar konusunda kurulmuş olan bütün siyasi sistem, saltanat idaresiyle beraber değişti. Artık bahis konusu olan şey onların ahlakını düzeltmek değil, suçlarını cezalandırmaktı. Sırf bu suçları cezalandırmak için yeni yeni kanunlar çıkarıyorlardı. Çünkü artık bu suçların alanına girmeyen tecavüzleri cezalandırmıyorlardı da ondan. Ahlakın aşırı derecede bozulması, ahlaksızlığı belli bir noktada durdurmak için imparatorları kanun yapmak zorunda bırakıyordu. Ama onların niyeti genel olarak ahlakı düzeltmek değildi. Kanunların tümü bunun aksini ispat etmek istese bile, tarihçilerin anlattıkları müspet olaylar, bu söylediğimizin yerinde bir söz olduğunu gösterir. Bu konuda Augustus'un nasıl davrandığını, gerek pretörlüğü sırasında gerek sansörlüğü sırasında kendisine edilen müracaatları nasıl reddettiğini Dion'dan öğrenmek mümkündür. Augustus zamanında olsun, Tiberius zamanında olsun, Romalı kadınların ahlaksızlığı hakkında nasıl sert kararlar verildiğini tarihçilerin kitaplarından okuyoruz. Ama bunlar bize bir yandan o devirlerin zihniyetini anlatırken bir yandan da bu kararların ruhunu anlatmaktadırlar. Augustus'la Tiberius her şeyden önce kendi akrabaları olan kadınların ahlaksızlıklarını cezalandırmayı düşündüler. Onlar ahlaka aykırı davranışları değil, saygı için, kendi intikamları için faydalı olacağını sandıkları bir çeşit dinsizlik ve vatana ihanet suçunu cezalandırıyorlardı. Romalı yazarların bu zulme şiddetle karşı koymaları işte bundandır. Julia Kanunu'nun verdiği ceza hafifti. İmparatorlar bizzat çıkarmış oldukları kanunlardaki cezaların, yargılama sonunda verilen kararlarla artırılmasını istediler. Bu da tarihçilerin sitem etmelerine sebep oldu. Çünkü tarihçiler kadınların cezayı hak edip etmediklerini değil,